Fahri kainat, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin âli ve ashabının, enbiyâ-i izam, sadat-ı kiram efendilerimizin ruhlarına, manevi huzurunda bulunduğumuz sultanlar sultanı, büyük mürşit, aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin ruhlarına, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmeti Muhammed'in selametine, hayırların celbine, şerlerin define vesile olmak üzere teberrüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hayırlı vakitler olsun kıymetli kardeşlerimiz. Böyle adım adım Ramazan-ı Şerif'e doğru yürüyoruz. Böyle bu haftamızda Mirac-ı Nebi haftası, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e çok özel olarak ikram edilen bir güzellik. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bu bölümle ilgili bir İsra suresi var. Habib-i Kibriya Efendimiz'e yapılan, sadece ona yapılan, diğer peygamberlere değil, sadece peygamberimize nasip olan mübarek bir gece. Tabii Süleyman Çelebi'nin tabiriyle bir hurufu lafz zol padişah söyledi Mustafa'ya bir iştiba. Yani harfsiz, sessiz olarak şüpheniz olmasın ki Yüce Rabbimiz Mustafa'sı ile konuştu şeklinde özet olarak ifade edilebilecek bir farklı gece Efendimizin hayatında, mübarek bir gece. Kur'an-ı Kerim'de bu gece anlatılıyor. Ancak bendeniz bugün İsra suresinde özellikle de 23 ve 39. ayetler arasında Yüce Rabbimizin bizlere özel bir yol haritası diye ifade edebileceğimiz hem emirleri hem yasakları var. Kısaca bir Müslüman hayatı nasıl olmalıdır, nelere dikkat etmelidir insan, nelerden kendini korumalıdır. Böyle ayet ayet hikmetler. Ne demek ayet ayet hikmetler? Bu hocamızın okumuş olduğu ayeti kerimede ve kadâ rabbuke diye başlıyor ve sonra da en son Yüce Rabbimiz evet bu ayet-i kerimeler işte sana Rabbinin böyle vahyettiği hikmetler şeklinde bir hikmet manzumesi olarak ifade ediliyor. Peki hikmet ne? Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir de hikmetle görevlendirildiği bildiriliyor. Neydi ayet-i kerime? Size içinizden bir Resul gönderdik. O Resul size kevni ve kitabi ayetleri okur. Sizi en güzel şekilde, en ideal insan haline getirmek için sizi tezkiyenin yollarını gösterir. Kalbiniz temiz olsun, eliniz temiz olsun, diliniz temiz olsun, malınız temiz olsun, canınız temiz olsun. Her şey fıtratta yaratıldığı şekilde Allah'ın huzuruna en güzel şekilde gitmenin yollarını size gösterir. Yani sizi tezkiye eder. Size lazım olan bilgilerle buluşturur ve bir de size hikmeti öğretir. Evet, Kur'an-ı Kerim de baştan sona da bir hikmetler kitabı. İlahi hikmetler ama, beşeri hikmetler değil. Hani beşer bazı düşüncelerine de kendine hikmet diye izafe ediyor. Hayır öyle değil. İlahi hikmetler. Allah Teala'nın kulu için murad ettiği güzellikleri Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Onun için böyle hikmetten başlayarak bugün inşallah 23 ve 39. ayetlerin bize nasıl bir yol haritası çizdiğini ve biraz da bugün dünyamızda insanoğlunun bu haritaya bakmadan nasıl yaşadığını ifade etmeye çalışacağım. Kur'an-ı Kerim'de kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber olarak Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tanıtılıyor diye ifade etmiştim. Bu ayetlerden hareketle Kur'an-ı Kerim'in tefsiriyle meşgul olan ulemamız diyorlar ki hikmet eşyanın hakikatını kavramaktır. Doğru hüküm verme yeteneğidir ve Bir de esas ilimle amel etmektir hikmet. Bir de kalbe yerleşmiş bir basirettir. Demek ki bir insan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hakiki talebesi olursa, Kur'an-ı Kerim'in talebesi olursa, sünnet-i seniyeyi yaşarsa Cenab-ı Hak ona eşyanın hakikatını kavrama basiretini verir. Doğru hüküm verme gücünü verir. Sonra ona bir de ilimle amel etme kabiliyetini, yeteneğini verir. Özellikle de ilimle derinleşebilmek için de Cenab-ı Hak yaşayışımıza dikkat etmemizi bize bildiriyor. وَاتَّقُ اللّٰهِ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهِ Siz ne kadar hayatı hassas yaşarsanız, hani geçmiş sohbetlerimizde takvanın böyle dikenli bir yolda yürürken insanın göstermesi gereken hassasiyet diye ifade etmiştim. İnsan ne kadar böyle hayatı hassas yaşarsa, dikkatli yaşarsa, gözünü, dilini, kalbini, elini korur, malına ait hukuka dikkat eder, aile hayatındaki hukuka dikkat eder, kısacası Hakk'ın murad ettiği bir şekilde, hassas bir şekilde yaşarsa, Allah ona vasıtas olarak ilim kapılarını açar, onun muallimi Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri olur. Ve yuallimukumullah. Size doğrudan Allah öğretir o zaman. Dolayısıyla bilgiyle amel arasında değerli kardeşlerim, hikmet açısından çok önemli bir yakınlık, bir bilgi var. O bakımdan İmam-ı Tabari Hazretleri buyuruyor ki, hikmet dediğimiz şey Allah'ın kitabını yani Yüce Kur'an'ı doğru anlamak önce, sonra onunla da amel etmektir. Sadece genelde hikmet deyince insanlar, bazı insanların böyle biraz daha kalbe nüfuz eden, hayranlık duyduğu sözler söylemesi olarak hikmeti anlarlar. Bazen felsefeyle karıştırırlar. Hikmet tamamen Kur'ani bir kelimedir. O kelimenin içinde hakiki bilgiye ulaşmak, ama sadece hakiki bilgiye ulaşmak değil, o bilgiyi hayat haline getirmek vardır. Bizim genelde bütün ulemamız da bunu iki başlık halinde kullanmışlar. Bir nazari hikmet vardır diyorlar. O bilmekle ilgili hikmettir. Daha doğrusu Allah'ın varlığını ve sıfatlarını tanımak, kainattaki ilahi düzenin farkında olmak, iman, ruh, ahiret, sebep, sonuç ilişkilerini tanıyabilmektir. İşte bunun içinde kelam ilmi vardır, akaid vardır, tefsir vardır, metafizik vardır. Ama bu bilgi eğer amele dönüşmezse insanı kibire bile götürebilir. İlmin kibiri olur bu defa, alimin kibiri olur, Allah muhafaza. Onun içinde buyruluyor ki, nice bilenler vardır ki bilginin yükü onları helak etmiştir. Evet, amele dönüşmeyen, ahlaka dönüşmeyen bilgi. Bunun karşılığında bir de bütün gerçekten hikmet kitaplarımızda, ahlak kitaplarımızda ameli hikmet dediğimiz el-hikmetül ameliye diye ifade edilen bir bölüm var ki esas hikmetten maksat da odur deniliyor. O da yapmakla ve yaşamakla ilgili hikmet. Esas biz bunun peşinde olacağız. Yani anladığımızı yaşamakla ilgili olacağız. Bu da bilginin davranışa, ahlaka ve hayata yansımasıdır. Bildiğimizin ahlaka, hayata ve davranışa yansımasıdır. Bunun konusu nefis terbiyesidir, ahlaktır, ibadettir, adalettir, evet, hakkaniyettir, sosyal ilişkilerdir ve bunun da gayesi gerçekten Hakk'ı tam manasıyla yaşamaktır. İnsan bu hikmeti elde ederse kalbi arınır, ameli güzelleşir. Evet, hikmet kalbi arındırıyorsa, amelleri güzelleştiriyorsa matlub olan, makbul olan bir hikmettir ki Kur'an-ı Kerim'de, yüce kitabımızda daha çok hikmet geçtiği zaman da hep işin bu ameli tarafı. O bakımdan böyle bir giriş yaptım değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak burada 23. ayetten İsra suresinin 39. ayetine kadar insanda kınanan 10 menfi hasletten bahsediliyor. Bunun karşılığında da 3 emir ve 7 yasak konuyor. Bakın üç ana emir, bir de yedi yasak konuyor ki işte esas bunlara dikkat etmek hikmet oluyor. Yoksa bir takım nazari felsefi bilgiler hikmet değil. Yani belki hikmetin bilgi tarafı ama esas hikmet şu kınanan on hasletten korunabilmek ve bunları korumak için de Cenab-ı Hakk'ın emirlerine ve yasaklarına dikkatli olmak. Ayetleri inşallah böyle tane tane okuyacağız. Bugün böyle bir tefsir dersi gibi olsun inşallah. Kur'an üzerine bir yoğunlaşmamız olsun. Zaten Ramazan yaklaştıkça da inşallah Kur'an'ı ilişkimizi daha da artırmaya gayret ederiz. Nasıl artıracağız hocam? Adabına uygun bir şekilde, hani huşu ile, huzurla, aman şu kadar sayfa okuyacağım değil. Ya böyle Rabbimin huzurunda Allah'ın kelamını okuyorum işte diye. Bunun çok güzel böyle bir tarihi anekdotu vardır değerli kardeşlerim. Böyle Pakistanlı büyük bir mütefekkire hocası sorar. O evladım der, ne kadar Kur'an-ı Kerim okuyorsun? İşte her gün şu kadar okuyorum. Peki nasıl okuyorsun? İşte okuyorum der. Şöyle düşün der bir gün. Sanki Resulullah Efendimiz'in huzurunda okuyorsun. O da sizi dinliyor. Böyle bir okumaya bak bakalım. Bir gün hayal et kendini. Allah Resulü'nün dizlerinin önündesin. Diz çökmüşsün orada. Ona hani Ramazan'da Cebrail'le mukabele ettiği gibi onun. Sen de onu okuyorsun. Ertesi gün gelir. Der ki dünkü okuduğumun dörtte birini ancak okuyabildim bugün. Niye? Resulullah'ın huzurunda okuyorum. Sonra der ki bir de böyle Cebrail'in huzurunda okuduğunu düşün bakalım. Cebrail'le mukabele ettiğini Kur'an-ı Kerim'i getiren. O zaman iş biraz değişir. Yapabilir misin der. Bir de doğrudan diyor Rabbini okuyorsun, Rabbin kelamını. Hani Resulullah Efendimiz farklı bir konuya temas ediyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem bazen sahabilerine bana Kur'an okur musunuz dermiş. Sahabiler derler ki ya Resulallah Kur'an size indi. Siz bize okuyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i. Biz size nasıl okuyacağız ki? Allah'ın Resulü sahabesinin o Kur'an'la kalbi buluşmasını belki daha da teyit etmek için ben Kur'an-ı Kerim'i sizden dinlemeyi seviyorum. Nitekim sahabi Resulullah Efendimiz'in bu emri üzerine okumaya başladım Nisa suresinde. Bir ayete geldim ki diyor Resulullah'ın gözünden yaşlar akmaya başladı. O ayet ümmetiyle ilgili ayet. Yarın onlar Allah'ın huzuruna geldiğinde her kavimden bir şahit getirdiğimizde, her ümmetten bir şahit getirdiğinde senin halin ne olacak ey Allah'ın Resulü'nün ve halindeki ayetler gelince batın diyor Allah'ın Resulü'nün mübarek gözlerinden yaşlar dökülüyor. Bunu şunun için ifade ettim kıymetli kardeşlerim. Hani Ramazan yaklaştıkça böyle Kur'an-ı Kerim ile biraz daha ilgimizi bugünlerden artırmaya gayret edelim. Ama dediğim gibi hanımlarsa başörtüsünü güzelce örterek, düzgün bir şekilde oturarak, Kur'an-ı Kerim'e gerekli hürmeti göstermek suretiyle, erkeklerse mümkünse takkesini de başına takarak, abdestini güzelce alarak, kalbini başka hava hatırlardan kurtararak, yani Resulullah Efendimiz'in manevi huzurunda okuyormuş gibi ve bu Kur'an'ı ben kendime okuyorum. Şimdi Rabbim benimle konuşuyor. Çünkü hadis-i şerifte Rabbi ile konuşmak isteyen Kur'an okusun buyruluyor bakın. Kur'an okuduğumuz zaman Rabbimizle konuşuyoruz. Onun kelamını tekrarlıyoruz bize indirdiği. Allah'ın kelamını tekrarlıyoruz. Onun için bugün böyle biraz bu ayetler üzerine bir yoğunlaşalım diye arzu ettim. İsra suresi vesilesiyle. Ne demiştim? Kınanan, hoş görülmeyen on haslet var. Ve bunun karşılığında da Rabbimizin üç özel emri, yedi de yasağı var. Okunan ayeti kerimelerde 23. ayetten 39. ayete kadar. Böyle hatırda bu başlıklar kalsın. Sonra da inşallah ayetleri böyle her ayeti tek tek anlamaya gayret ederiz. En başta ayetlerin sırasına göre cimrilik, yani insanın elinin sıkı olması. Sonra uzun emel, böyle oturup ayağa yere basmayan hayaller içinde olmak. Sonra kontrol edilemeyen, haddi tabiisini aşan bir şehvet. Kınanıyor ayetler gelecek böyle. Sonra öfke. hiç de makbul değil. Allah'ın Resulü, hani bir sahabe geliyor, ya Resulallah bana bir güzel ahlak tavsiye eder misiniz deyince Efendimiz üç kere ona öfkelenme diyor. Demek ki o sahabede biraz öfke tarafı galipmiş ki Efendimiz ona üç defa bir daha ya Resulallah bir ahlak daha tavsiye et, bir ahlak daha tavsiye et dedikçe o sen sadece öfke meselesini bir hallet. İşte toplumumuzda görüyoruz, hani konuyu çok açmayayım. Yani yolda giderken birisi önüme geçti diyor. Ondan sonra iniyor arabadan, silahını çekiyor, öldürüyor adamı. Nasıl böyle kontrolsüz bir öfke değil mi yani? Böyle bir toplum olur mu yani? Evet, onun için. Sonra beşincisi israf, sonra hırs, sonra ahdini bozmak, sonra hıyanet, sonra zulüm ve sonra kibir. Ayet-i kerimelerde kınanan 10 kötü haslet, cimrilik, uzun emeller, kontrolsüz şehvet, kontrolsüz öfke, israf, hırs, ahdini bozmak, her türlü ahdini bozmak, hıyanet, zulüm ve kibir. Peki buna karşı da Cenab-ı Hak ayetlerde ne buyuruyor? Önce Rabbine ibadet edeceksin. Tedavisi bu. Tedavi Allah'a kullukta. Ve ayet-i kerimede de ve kadâ rabbuke ellâ ta'budû illâ iyyâ. Rabbin yalnız ve yalnız kendisine kulluk etmenizi kesin olarak emretti. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimizin emriyle ilgili farklı ifadeler var. Birincisi emir sıfatıyla Allah size emreder. İnnallâhe ya'muru, işte bildiğiniz ayet-i kerime. Bazen ketebe kelimesi geçiyor. Yazdı Allah bunu sizin için. İşte kütübe aleykümüs sıyam. Size oruç yazıldı. Siz bu yazıyı yerine getireceksiniz yani. Namaz aynı şekilde kitaben mevkuta. Vakitleri belirli olarak sizin hakkınızda yazıldı yani. Kulsanız sizin için namaz yazıldı ya. Bu namaz olacak. Burada ise biraz daha farklı. Hani kadı diyoruz ya, hüküm veriyor. Değişmiyor artık bunun. Temizi falan yok. Öyle ifade edeyim. Hani beşeri kadıların verdiği hükümlerin bir temyiz oluyor, üst mahkemesi oluyor faraza. Oraya müracaat ediyorsun. Acaba yanlış mı yaptılar, düzeltebilir misiniz de bu hakkın verdiği hüküm. Onu değiştirecek hiçbir kudret yok. Ne buyuruluyor öyleyse? وَقَدَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا. Ondan başka hiçbir mabuda boynunuz bükülmeyecek. اِيَّاكَ نَعْبُدُوا ve اِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. O da aynı şekilde değil mi? Biz ya Rabbi yalnız ve yalnız senin kulunuz biz. Bir başkasının şehvetimizin kulu da değiliz, malımızın da kulu değiliz, çocuğumuzun da kulu değiliz, anamızın babamızın da kulu değiliz, Kabe'nin de kulu değiliz. Cahiliye döneminde Abdülkabe var, Kabe'nin kulu diye. Kabe'nin kulu değiliz. Kabe'nin etrafında Cenab-ı Hakk'ın kuluyuz, onun emrettiği şekilde. Uzza'nın kulu değiliz. Falan putun kulu değiliz, kulun kölen olayım diyoruz ya, yok öyle şey yani. Kulluk sadece Cenab-ı Hakk'a ait, onun kuluyuz yani. Peygamber de ben de onun kuluyum diyor, abduhu ve resulü. Dolayısıyla bu konu, tevhid konusu Kur'an-ı Kerim'de ısrarla üzerinde duruluyor. O bakımdan bazen böyle hani dil sürçmesi diyelim, belki kötü niyetleri yok ama bazen bakıyorsunuz ki hani işte filan yer bizim mabedimiz diyor, Allah muhafaza yani. Gaflet insana çok böyle yanlış sözler söyletiyor. Ne bileyim takımları muhabbeti diyor. Ya muhabbet olmaz. Muhabbet sadece Allah'a ibadet edilen yer. Oynarsın, zıplarsın falan ama oralar muhabbet değil. Allah muhafaza sonra insanı dinden çıkarır yani. Böyle yanlış ifadeler. Evet. Ta farklı mecralara kadar götürür. Onun için Allah Teala hangi kelimeyi nerede kullanıyorsa bizler de dilimize dikkat edeceğiz, orada kullanacağız. Cenab-ı Hakk'a ait kelimeler, İslam'a ait kelimeler, tevhidi zedeleyecek kelimeler bir Müslümanın ağzından asla ve asla çıkmamalı. Uluhiyetle ubudiyet arasında kesin ayrım var. Kul, kul kulluğunu bilecek. Ubudiyet Cenab-ı Hakk'a ait, yani kulluk ona ait, yani ibadet onun hakkıdır. Bizler kuluz. O bakımdan Cenab-ı Hak burada ve kadâ rabbuke, senin Rabbin çok açık bir şekilde hükmetti, takdir etti ki ondan başkasına asla ibadet etmeyeceksiniz. Sonra ikincisi arkadan geliyor hemen. Eğer beşeri hukuklar içerisinde ise ilk adım anne baba hukuk. Kendi hukukundan sonra Cenab-ı Hak sizi ben yarattım ama sizin yaratılışınıza vesile olan annenin babanın da hukuku var. Kendi hukukundan sonra da bu hukuk sonra kademe kademe akrabalar, yoksullar, yolcular bize bir hukuk kuruluyor yani. Herkesle bir ilişkimiz var. Sadece insanlarla değil, daha sonra nebatatla, hatta hayvanatla ilgili bir hukukumuz var. Daha öteye belki cemadatla bile hukukumuz var. Geçmiş sohbetlerimde arz etmiştim. Muhyiddin Arabi Hazretleri diyor ki yerden bir taş aldıysan işini görmek için o taşı sonra işini gördükten sonra yukarıdan atma. Eğil, diğer taşı incitmeden yerine koy. Evet, İslam bu yani. Taşı taşa vurdurmayan bir nizam, ilahi nizam. Ama şimdi insanı insana kırdırıyorlar. İnsan insana kırılırken en ufak bir vicdan yok. 70 bin çocuk ölüyor. Birisi parmağına basıyor bir yerden, parmağıyla bir tuşa basıyor. Ta bilmem kaç bin kilometre ilerideki insanı yani nesli de mahvediyor, ürünü de mahvediyor. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi. İslam da diyor ki aman taşı taşa bile vurdurma. Nasıl işte hikmet ehli onlar. Eşyayı farklı okumak yani. O büyük zatlar taşı da farklı okuyor. Niye? Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Sizin şey dediğiniz hiçbir şey yok ki Allah'ı tesbih etmesin. Canlı cansız her şey kendi haliyle, kendi nizamıyla Yüce Rabbini tesbih ediyor. Öyleyse sen o tesbih eden varlığa karşı da bir sorumluluğun var senin yani. Onun için yere iyi davran diyor, toprağa iyi davran diyor, suya iyi davran diyor. Ağacın dalına iyi davran diyor değil mi? Süt aldığın devenin memesini incitme diyor yani Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Böyle dünyaya gelmemize vesile olan anne babadan başlayarak ilişki içinde olduğumuz canlı cansız her şeyle ilgili İslam, Kur'an-ı Kerim, sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz farklı bize bir nizamname koyuyor. Yani ilişki ölçüleri koymuş oluyor. Daha sonra az önce arz ettiğim gibi anne babadan başlayarak akrabaya, yoksula, yolcuya, kim varsa senin temas halinde olduğun herkesle bir hukukun var. O hukuku da kendi keyfine göre değil, Allah'ın size emrettiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize gösterdiği şekilde. Hikmet Yüce Rabbimizin katından iniyor. O hikmetin nasıl yaşanacağını da bize üsve-i hasene olarak Allah Resulü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gösteriyor. İlahi nizam önce ona iniyor, onun kalbine iniyor. Allah o Cibril ile emin sen insanları inzar edesin diye onu senin kalbine indirdi buyuruldu ayet-i kerime değil mi? Nezele bihir ruhul emin ala kalbike. Senin kalbine indi Kur'an-ı Kerim buyuruluyor yani. Allah'ın Resulü Kur'an-ı Kerim'i kulağından değil kalbinden aldı. Kalbine indi Kur'an. Sonra o kalpten dilinde tekrarlanmaya başladı. Efendimiz'e vahiy gelince de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aman o kalpte vahiy gelince hemen onu unutmayayım diye tekrarlamak arz ediyordu. Cenab-ı Hak da la tuharrik bihi lisanek. Sen Habibin dilini oynatma. Şimdi senin kalbine iniyor Kur'an-ı Kerim indi. İnne aleyna cemahu ve Kur'an'ı. Biz sana onu okutacağız şimdi. Feyza karanahu fettebi Kur'an'ı. Sen bizim okumamıza tabi olacaksın. Biz okutacağız sana onu. Biz okuyacağız. Sen de bizim okuduğumuzu okuyacaksın ey peygamber. Onun kalbine indi. Onun kalbini diriltti, ihya etti. Oradan da onun kalbinden inen Kur'an sonra onun mübarek dudaklarından insanların kulaklarına duyurulmuş oldu. Sonra da o sesi duyan, nebevi sesi işiten ilk nesil semiyena ve ata'na dediler. Evet, biz duyduk, işittik ve itaat ettik. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ الْاَحْسَنَ Onlar o sözü işitirler ve en güzel şekilde de o kelama tabi olurlar. Tamam işittik değil. İşittik ve tabi olduk. İşittik ve itaat ettik. İlk neslin Kur'an ilişkisi buydu. Onun için de değerli kardeşlerim, hikmet bahsinden geliyorum yine. Evet, bütün hikmetin ölçüleri Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'in her emri hikmet. Her yasağı yine bir hikmet. Ama bu hikmetin hayata nasıl yansıdığı, hayata nasıl böyle mücessem hale geldiğini ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üsve-i hasene olarak, en güzel örnek olarak insanlığa takdim ediyor. Sonra insanlara o hikmetin içinde buyuruluyor ki لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ اَنْفِسُكُمْ عَز۪يزٌ. Size aziz bir peygamber geldi, size çok merhametlidir. Daha sonra da o sizin için en güzel örnektir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Aradığınız en güzel örnekler, hani bugün taklit ettiğiniz bir takım insanlarda değil, sokaklarda dökülen insanlarda değil. Geçen bir yerde böyle bir genç grubumuzla hasbihalim oldu. Dedim ki, o dizilerde, filmlerde, bir takım ne bileyim sosyal medyada böyle hani beni milyonlar takip ediyor diye sizin de takip ettiğiniz nice insanlar var. Ama yakından tanıdığınız zaman ne yazık ki dökülüyorlar dedim böyle yani. Hakikaten dökülüyorlar. Kimi gecelerde sarhoş sarhoş sokaklarda dökülüyor. Kimisi böyle ehliyeti yok, arabaya vurmuş, polisten kavga ediyor. Gerçekten hayatın içinde dökülüyorlar. İşte son günler şöyle bir medyayı takip edin bakalım değil mi? Dün de farklı bir şey geldi hatırıma yine bir sohbette. Dedim ki, evet bir takım insanları belki övünüyorlar. Beni 1 milyon insan takip ediyor. Neyini takip ediyor? Günahını takip ediyor. Evet, isyanını takip ediyor. Ya dedim, yarın ahirete vardığında düşüneceksin ki günahına 1 milyon insan şahit yani. Ya ne acı bir şey bu kıymetli kardeşlerim. Yani bir insanın günahına, hatasına, Allah'a isyanına 1 milyon şahidin olması övünülecek bir şey mi Allah aşkına yani? Övünülecek bir şey değil. Övünülecek bir şey değil. Günah işlemek gerçekten bir insan için cüret. Ama bir de günahına şahit tutmak bu kadar yani. Günahıyla övünmek. Tamam mı? Ne? Beni 1 milyon insan takip ediyor. Neyini takip ediyor? Allah'a karşı isyanını takip ediyor. Günahını takip ediyor. Pervasızlığını takip ediyor. İki tarafta bir şey var. Onu 1 milyon insan şahidi var. Öbür taraftan sen de niye şahitsin yani? Allah Teala'daki ey kulun sen niye şahidisin yani? Bir anlat bakalım yani. Niye günaha şahit oldun ki sen yani? Dünya günahlara şahit olmak için mi geldin yani? Sen niye günaha şahit oldun? Fazilete şahit olmadın, ameli salihe şahit olmadın da hep günahlara şahit olmuşsun. Yani günahları izlemişsin hep sen. Hataları izlemişsin yani. Bizim sevmediğimiz şeyleri izlemişsin. Bizim gadabımızı çeken insanların peşine düşmüşsün. Bunu herhangi bir kişinin de özelleştirmiyorum. Ben meselenin derdindeyim kıymetli kardeşlerim. Onun için bizi kimin izlediği, bizim kimileri izlediğimiz de önemli. Evet, zahiren. Ama biz geçenlerde bir güzel şey okudum gerçekten. Benim diyor bir tane izleyenim var diyor. Başka yok diyor. Allah Allah diyor o da. O yetmez mi diyor. Allah izliyor beni sadece diyor. Yani onu izlemez. Başkasına ihtiyacım yok ki diyor yani. Beni sadece Allah izliyor diyor. Onun melekleri izliyor diyor yani. Ne yapayım başka izleyiciyi diyor yani. Evet, hepimizi izleyen bir yüce Rab var. Kıymetli kardeşlerim, hepimizi izleyen bir Rabbimiz var. Buraya şuradan geldim değerli kardeşlerim. Hakikaten biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i izlemek durumundayız. Bütün hikmet ona inmiş, onun kalbine inmiş. Onun kalbine inen hikmet de onun hayatında mücessem hale gelmiş. Yani burada bahsettiğim anne baba ilişkisi, akraba ilişkisi, yoksullar ilişkisi, yolcular ilişkisi, garipler ilişkisi, yetimler ilişkisi. Hangi ilişkide Allah Resulü'nün nasıl güzel örnek olduysa biz onları izlemek, ondan hayatın güzelliklerini öğrenmek durumundayız. Onun için de her birimizin Kur'an-ı Kerim ilişkisinden sonra Allah Resulü'nü yakinen tanıma mecburiyetimiz var. Bu dünyayı güzel yaşamak, ahirette de hani ayeti kerimede geçtiği gibi kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Onlar Allah'ın nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler, salihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Ya Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler, onlar ne kadar güzel arkadaştırlar. Ama dünyada onlarla arkadaş olmak lazım. Dünyada onları izlemek lazım. Dünyada onlarla beraber olmak lazım ki o dünyadaki arkadaşlık ahirete de yansısın. Onun için de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gerçekten ne kadar yakinen tanıyabilirsek, kalben tanırsak, ahlaken tanırsak, halen tanırsak, halimiz ona benzerse elbette ki biz de hikmet ehli insanlar olmuş oluruz. Kur'an-ı Kerim'de çünkü bütün bu ameller hikmet olarak bahsediliyor. Sonra arz ettim ki, evet emirler var, sadece Rabbine ibadet et, ana baba hukukunu gözet, akrabaya, yoksullara, yolculara ve daha sonra ilişki içinde olduğun herkese ayetlerin ana muhtevası bu. Sonra da inşallah kısa kısa ayetlere temas ederiz. Vaktimiz yetmezse önümüzdeki hafta tekrar devam ederiz. Peki bunların karşılığında da Cenab-ı Hak hayatımızda özellikle dikkat etmemiz gereken 7 yasak koyuyor. Aşağı yukarı bütün toplumu ilgilendiren hem perdi, hem aileyi, hem toplumu, hem de dünya nizamını ilgilendiren 7 önemli emir. Birisi çocukları sakın öldürmeyin. Yani rızık endişesiyle çocuğu öldürmeyin. Bakın gündemde yine ne var? Dünya nüfusunu azaltmak derdi var şimdi bir takım süper güçlerin. Niye? Dünya nüfusu azalsın, dünyanın imkanları bize yetmiyor. Ya nasıl doymuyor? Hani hadis-i şerifte var ya, insanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa yine ikinci vadi ister. Doymaz yani. Doymaz. Dünya kurulalı bilmiyoruz kaç milyar sene oldu. Kaç milyar senedir bu dünya kaç milyar çarpı milyar insanı yedirmiş, içirmiş Yüce Rabbimiz. Ayette geçiyor Allahu yebsutur rizka diye. Rızkı açan o yani. Nüfusu azalttın. Peki bulutlardan yağmuru nasıl indireceksin yani? Kıyamet kopmaz mı? Koparsa ne yapacaksın yani? Kaldın dünyada bir kişi tamam. Bütün dünya senin hadi. Dünyanın petrolleri senin, madenleri senin, hepsi senin. Ertesi sabah da kıyamet koptu al bakalım. Yani hiç düşünmez mi insanoğlu? Kur'an-ı Kerim bize soruyor. Hiç düşünmez misiniz siz? Efela taakkülün diyor yani. Ama o kısır aklında düşününce, kısır aklında düşününce, imandan mahrum düşününce, hikmetten mahrum düşününce böyle dünyanın düzenini bozmaya çalışıyorsun maalesef. Gündemi konuşuyorum sizlere kıymetli kardeşlerim. Onun için de ilk emir rızık korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. İkincisi sakın zinaya yaklaşmayın toplumun şeyi bozulmasın diye. Biraz önce bahsettiğim işte şehvetin kontrolsüzlüğü. Üçüncüsü insan hayatına dokunmayın. İnsan hayatına dokunmayın. İnsanın bizatihi kendisini öldürmeye herhangi bir insanı sebepleri ayrıca sayılıyor. Sonra sakın yetimin malına yaklaşmayın. Sonra ölçüye ve tartıya çok dikkat edin yani. Ölçüde yanlışlık yapmayın. Bakın bugün hani sorsanız bazen böyle anketler yapılıyor. Türkiye'nin meseleleriyle ilgili, dünyanın meseleleriyle ilgili. Hep önümüze bunlar çıkar değil mi yani? Yani şikayetlerimizde bunlar vardır. Ya ne olacak bu milletin hali yani? Ahlak kalmadı, edep kalmadı, haya kalmadı diye herkes bunu söyleyecektir. Sonra herkes ya nasıl bir şey yani kimse aldığına verdiğine dikkat etmiyor, kandırıyorlar. Zaman zaman ben de okuyorum şeyi. Ya diyorlar işte bakın esnafımız dikkat etmiyor. Ondan sonra şu milletten vuruna geliyordu bu sene gelmiyorlar. E ya niye düzgün örtmüyorsun ki yani? Allah sana ölçü vermiş. Niye yanlış tartıyorsun? Niye insan kandırıyorsun? Niye hıyanet ediyorsun? Onun için kıymetli kardeşlerim, İslam bize en güzel hayatı sunuyor. Bütün güzellikleri İslam'da diyorduk hani böyle arabaların arkasına yazılıyordu ama bu arabaların arkasındaki levhada kaldı. Aslında bütün güzellikler İslam'da. Niye? Allah Teala bizi en güzel şekilde yaratmış. Ben sizi güzel yarattım diyor Cenab-ı Hak. Ve ahsene suvareküm. Sizleri şu mahlukat içinde en güzel şekilde yarattım. Secdeye müsait bir şey olarak yarattım. Yani hayvanatın secde kabiliyeti yok yani farkındaysanız. insan secde edebilecek bir yapıda yaratılmış yani. Yani hayvanat nasıl secde edecek? Hayvanatın fiziki yapısı farklı bakın. İnsan alnını ancak bile düzgün bir şekilde secdeye koyabiliyor. En güzel şekilde yaratılmış. Ama insan güzel yaşamıyor. Allah'ın dinini tanımazsa, Resulullah'ı tanımazsa insan güzel yaşamıyor işte o zaman. Allah en güzel yaratmış ama insan nefsinin kölesi olursa, Allah'ın dininden uzak kalırsa, Resulullah'a yakın olmazsa o zaman güzel, kendisi şeklen güzel ama hayatı güzel değil. Hayatı güzel değil. Hayatın güzelliği ilahi ölçüler içerisinde yaşamakta. Onun da biraz daha özelde söyleyeceğimiz bir nefis terbiyesi. Tezkiye, nefsin kötü sıfatlarından kurtulması, kalbin tasfiye edilmesi, kalpteki kibirin, ucubun, hasedin böyle katınıp çökülüp gidilmesi, onun yerine merhametin konması, cömertliğin konması, tevazuun konması gibi kalp ameliyeleri, biz ona kalp ameliyeleri diyoruz. İnsan böyle bir adına ister seyri sülük deyin, ister manevi yolculuk deyin, ne derseniz deyin, insan terbiyeye muhtaç bir varlık. Allah Teala da Rabbül Alemin, alemlerin Rabbi olan Rabbimiz, bakın, alemlerin Rabbi olarak kendisini Cenab-ı Hak bize bildiriyor. Her şeyi terbiye ediyor Cenab-ı Hak. Her şeyi terbiye ediyor. Bir nizam onun istediği şekilde oluyor. Güneşin nizamı onun istediği şekilde yani. Güneşe biz tayin etmedik yörüngesini. Şu saat dönecek, şu gece şu olacak, gündüz bu olacak. İnsanoğlu karar vermiyor. Yaratan karar veriyor. Her şeyi ve vada el mizan bir ölçü içinde her şeyi koymuş. İnsana da sen bak her şey senin için bir nizam içinde gidiyor. Senin için de bir nizam koyduk. Senin için de bir nizam koyduk. Sana peygamber gönderdik, kitap indirdik. Sen de bu nizam içinde yaşa. Hem dünyada huzurlu ol, hem de ukbada huzurlu ol diye insana bir mesaj veriliyor. Sonra zanna kapılma emri var. En sonda da geliyor iş yine Allah Teala'nın en çok gadab ettiği insandaki haslet kibirlenmek. Başta cimrilik demiştim, sevinçsiz sıfatlardan biri. Sonunda yine geliyor kibir dediğimiz. Çünkü Cenab-ı Hak kibriya bana aittir diyor. Hiçbirinizin başka bir kula karşı kibirlenecek bir vasfınız yok yani. Ne iliminizle kibirlenebilirsiniz, ne ibadetinizle kibirlenebilirsiniz, ne malınızla kibirlenebilirsiniz, ne de başka türlü varlığınızla kibirlenebilirsiniz. Kibirlenmek diye bir şey yok. Hepiniz topraktan yaratıldınız. Sonunda da yine toprağa gideceksiniz. Başlamanız, hayatınızın başlangıç noktası toprak, hayatınızın bitiş noktası da yine toprak ama bu dünyanın bitiş noktası toprak. Topraktan size bir kapı açılıyor sonsuzluğa doğru. Öyleyse kibirlenecek bir şeyiniz yok diye. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim böyle bir özet bilgi sunduktan sonra da müsaadenizle şöyle ayetleri hem bir metnin okuyalım hem de onlarla ilgili tefsirlerde geçen hususlardan birkaç maddeyi bugün okuruz. İnşallah kalan kısmına da Allah ömür verirse haftaya devam ederiz. Bunlar İsra suresinde Rabbimizin bize hikmet olarak bildirdiği ayeti kerimeler. Evet, başta okumuştum. Ve kadâ rabbuke ellâ tâbudû illâ iyyâ ve bil vâlideyni ihsânâ. Hüküm bu. Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi, sonra da anaya babaya iyilik yapmanızı kesin olarak emretti. Tamam emrettin ya Rabbi de ne yapacağım? Evet, kulluğun ölçüleri belli. Peki ana babaya iyilik diye emrediyorsun. Ne yapacağım yani? Ne yapayım ki anneye babaya iyilik yapmış olayım ben? Ha insanoğlu böyle kendine göre karar veremesin diye de o iyiliğin ne olacağını da hakikaten ayetlere böyle uzun uzun baktığınız zaman diğer ayetlerde daha kısa geçen emirler, yasaklar burada daha mufassal olarak geçiyor. Yani ne yapacaksınız anneye? Tamam emrettin ya Rabbi, iyilik emretiyorsun. Nasıl yapayım ki anneye babaya iyilik yapmış olayım? Nasıl buyuruluyor? Evet onlardan bildiğiniz ayeti kerime bu ama bir kere daha gönlümüze koymaya gayret ederim. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlılık çağına erişirlerse sakın onlara öf bile deme. Anneye babaya yapılacak iyiliğin ilk maddesi bir kere şu diline sahip olmak. Şu iki dudağının arasına sahip olacaksın. Onu şöyle ifade edeyim kıymetli kardeşlerim. İnsan evlat sahibi olunca evladıyla imtihan oluyor. Nasıl imtihan oluyor peki? Onun terbiyesi, yemesi, içmesi, tahsili, dini kavraması, evlatlarımız bizim için bir imtihan. Sonra evlatlar büyüyor. Bu defa onlar anneleri ve babalarıyla imtihan oluyor. Evet, iki taraflı bir imtihan yani. Herkes o imtihanın karşılığını ödemiş oluyor yani. Gerçekten hani Kur'an-ı Kerim'de farklı yerlerde annelerin, babaların evlatlarıyla ilgili hani anne özellikle annelerin nasıl böyle meşakkat üzere bir evladın dünyaya gelmesine hazırlandığı anlatılıyor değil mi? Ondan sonra da onunla ilgili hükümler bildiriliyor. Burada da hani Cenab-ı Hak bir insanın böyle hani en temel noktaya temas ediyor. Bırakın şöyle veya böyle konuşmayı yani üf bile deme. Sonra sadece bunu demekle kalma. Evet. Ve la tenherhuma. Sakın ha onları azarlama. Olur. Yaşlanınca insan çorbayı da dökebilir üstüne. Dalgınlık da yapar. Basılmaması gereken yere de basabilir. Unutur da vesaire. O zaman azarlama. Eksiklerini git tamamla. Çünkü bilerek yapmaz. Sonra azarlamaktan öteye onlara gönül alıcı, tatlı ve güzel söz söyle. Yani Cenab-ı Hak böyle bize bir nizamname yazmış ayrıca yani. Tamam ya Rabbi ben anneme babama iyilik yaparım. Nasıl yapacaksın? Dilini tutacaksın. Azarlamayacaksın. Ara sıra gidip okşayacaksın. Yanağını öpeceksin. Değil mi? Anneciğim diyeceksin, babacığım diyeceksin. Allah'ın emri kardeşim ben söylemiyorum. Cenab-ı Hak onlara diyor, güzel sözler söyle. Sonra o da yetmedi daha. Tevazu ve merhamet duygularıyla onlara kol kanat ger, bir de dua et. Nasıl dua et? Rabbim nasıl onlar beni küçüklüğümde şefkat ve sevgiyle terbiye edip yetiştirdilerse sen de onlara öylece merhamet eyle. Rabbirhamhuma kema rabbeyani sagira. Şu Kur'an-ı Kerim'deki o akıcılığa bakın kıymetli kardeşlerim. Arapça bilmenize gerek yok yani. Rabbirhamhuma kema rabbeyani sagira. Annem, babam, bana veya sadece annem veya sadece babam. Çünkü bazı insanların belki küçük yaşta babası olmayabiliyor. Sadece anne şefkatiyle, anne hizmetiyle büyüyor. Bazısının annesi olmuyor, sadece babasıyla ama Kur'an-ı Kerim ikisini birden zikrediyor. Ve buyuruyor ki Rabbirhamhuma kema rabbeyani sagira. Sonra daha da devam ediyor. Rabbiniz içinizde taşıdığınız niyet ve düşüncelerinizi en iyi bilir. Eğer siz bir kısım hatalardan sonra halini düzeltenlerden olursanız Allah günahlarından içten içe tevbe edip kendisine yönelenlere karşı da çok bağışlayıcıdır. Şöyle mutlak manada ana babaya iyilik emredildikten sonra hususuyla ihtiyarlık zamanlarında anaya babaya yapılacak iyilikler ve hizmetler tam olarak anlayıp tatbik edebilmemiz için 5 madde halinde tafsilatlı olarak beyan edilir. 1. Bırakalım başka kaba ve saygısız davranışları bir kızgınlık ve bıkkınlık ifadesi olarak öf bile dememek. 2. Azarlamamak. 3. Onlara tatlı, gönül alıcı, kalplerine huzur, sürur, mutluluk verici, güzel, hoş sözler söylemek. 4. Tevazu, şefkat, merhamet kanatlarını onların üzerine indirmek. Karşılarında olabildiği kadar alçak gönüllü olmak. Her türlü ihtiyaçlarını engin bir gönülle yüksünmeden seve seve yerine getirmek. Ve beşincisi de onlara dua etmek. 5 maddelik bir aile hukuku bu. Evet. Allah'ım küçüklüğümde onlar beni nasıl şefkat ve ihtimamla kucakladılar, yedirip içirdiler, büyük bir sevgi ve ilgiyle ihtiyaçlarımı karşıladılar. Benim için uykularını, istirahatlarını terk ettiler. Böylece beni büyütüp yetiştirdilerse sen de onlara aynı şekilde şefkat ve merhametle muamele et diye onların iyiliğine Allah Teala'ya karşı yalvarmak. Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu noktadaki hatırlatmalarını değerli kardeşlerim, yıllardır hep hutbelerde, vaazlarda dinlemişizdir. Bir de tehditleri var. Anne ve babasına veya sadece onlardan birine yaşlılık günlerinde yetişip de cennete giremeyen, yani hizmet edip de cennete hak etmeyen kimsenin burnu yerde sürtülsün diyerek de Efendimizin bir duası var. Daha doğrusu Cebrail'in duası, Efendimizin de amin demesi. Dolayısıyla bunlar klasik konular belki ama toplumumuzda görüyorsunuz değerli kardeşlerim, şuraya bir not aldım. Toplumumuzda gittikçe huzur evlerinin çoğaldığını görüyoruz. Huzur evlerine ancak hiç kimsesi olmayan, tamam mı? Evladı olmayan kimseler gönderilir. Bir insanın evladı varken onu bir evladın huzur evine göndermesi, orada baksınlar demesi herhalde İslam'a hayat bakımından hiç de olumlu bir şey değil. Hani bu kadar söylemiş olayım. İslam toplumunda yani huzur evleri çok az insanın olduğu yerdir. Ama şimdi bakıyorsunuz her tarafta oğlan, kız, gelin, delikanlı keyfinde anne baba huzur evinde bayramdan bayrama acaba gelseler de bir oğlumu görsem, kızımı görsem, torunumu görsem diye hasretle bekliyor. İslam toplumu bu değil. Zor hocam. Cenab-ı Hak da zor olanı yapın diyor. فَاِنَّ مَعْلُ اُسْرُ يُسْرًا Zorlukla beraber kolaylıklar var. Zorluklar aşılırsa cennet var. Ama zorluklardan kaçılırsa da o zaman azap var. Evet, soğuk günde abdest almak zor. Değil mi? Yani sıcak suyunuz yoksa. Camiye gitmek zor. Ondan sonra biraz maddi durumunuzun zayıf olduğu zaman infak etmek zor. Zor bunlar. Bir kardeşimiz vardı. Dedi ki yani kendisi ihtida etti Fransa'dan. Dedi ki İslam'ın başı zor dedi. Onun için İslam'a girmek zor dedi. Çünkü İslam'a gireceksin, namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, başını örteceksin. Ondan sonra bir hayli teklifler var. Malının zekatını vereceksin. Hristiyanlık kolay. İsa'ya kalbini bağladın. İstediğin gibi yaşa. Hristiyanlık kolay. Ama İslam zor. Yani zahiren zor. Ama o zorluğun arkasında ne var? Ebedi saadet var. Evet. Şu dünyada soğuğa dayanan insan ahirette ilahi gölgeler altında. Malını verebilen insan, canını veren insan Cenab-ı Hakk'ın nice ikramlarına mazhar olmuş olacak. Değerli kardeşlerim, inşallah bu konuya haftaya da devam ederiz. Bu bir tefsir bölümü, aynı zamanda bir tefsir hulasası diyebileceğim. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bize hikmet olarak bildirilen bu ilahi talimatları gerçekten hazmetmeyi, yaşamayı hepimize muvaffak eylesin inşallah. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ehlihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.